57. Yabani Yoncalı Arazi. Okuyucularımızın kendilerini Monsieur de Villefort'un evinin bitişiğindeki o çitle çevrili araziye götürmemize izin vermeleri gerekiyor. Orada, kestane ağaçlarıyla çevrili parmaklığın arkasında tanıdığımız kişilerle karşılaşacağız. Bu kez ilk gelen Maximilian olmuştu. Gözünü çite dayamıştı ve derinlemesine uzanan bahçede ağaçların arasındaki bir gölgeyi, topuklu ipek bir ayakkabının ağaçlık yolun kum zemininde çıkartacağı çıtırtıyı bekliyordu. Nihayet onca arzu edilen çıtırtı duyuldu ve bir gölge yerine iki gölge yaklaşmaya başladı. Valentine'ın gecikmesi, Madame Danglars ve Eugene'in ziyaretinin uzamasından kaynaklanıyordu. Bu yüzden genç kız randevusunu kaçırmamak için Mademoiselle Danglars'a bahçede bir gezinti yapmayı önermiş, böylece Maximilian'a kuşkusuz sıkıntıyla katlandığı gecikmede kendisinin bir hatası olmadığını göstermek istemişti. Aşıklara özgü bir önsezi sayesinde her şeyi çabucak anlayan genç adamın yüreği yatışmıştı. Valentine gezintiyi konuşmalarının duyulmayacağı bir mesafeye, Maximilian'ın geçişini ve yeniden geçişini görebileceği bir güzergaha yönlendiriyor ve her geçişinde parmaklığın öte yanına Eugene'in fark etmediği ve genç adam için ''Sabırlı olun dostum, gördüğünüz gibi benim bir suçum yok.'' anlamına gelen bir bakış yöneltiyordu. Ve gerçekten de Maximilian sabırla bekliyor ve aynı zamanda iki genç kız arasındaki baygın gözlü, boynu salkım söğüt gibi öne eğilmiş bu sarışın ile gözleri gururla bakan ve bedeni bir kavak gibi dimdik yükselen bu kumral arasındaki çelişkiyi hayranlıkla izliyordu. Ardından bu kadar farklı iki yapı arasındaki kıyaslamada en azından genç adamın yüreği tercihini Valentine'dan yana kullanıyordu. Yarım saatlik bir gezintinin ardından iki genç kızın uzaklaştığını gören Maximilian, Madame Danglars'ın ziyaretinin sona erdiğini anladı. Gerçekten de biraz sonra Valentine tek başına belirdi. Bahçeye geri dönüşünün meraklı gözlerce izlenmesinden korktuğu için yavaşça geliyordu. Ve doğrudan parmaklığa yaklaşmak yerine bir bankta oturup her çalılığın arkasını gözlemlemeye ve bakışlarını ağaçlık yolların diplerinde gezdirmeye başladı. Bu önlemlerin ardından parmaklığa doğru koştu. ''Merhaba Valentine'' dedi biri. ''Merhaba Maximilian, sizi beklettim ama bunun benden kaynaklanmadığına tanık oldunuz.'' ''Evet, Mademoiselle Danglars'ı gördüm. Bu genç kızla bu kadar yakın olduğunuzu sanmıyordum.'' ''Size yakın olduğumuzu kim söyledi Maximilian?'' ''Hiç kimse. Ama kol kola girmeniz ve sohbet edişiniz bende birbirlerine sırlarını açan iki yatılı okul öğrencisi izlenimi bıraktı.'' ''Gerçekten de birbirimize sırlarımızı açtık.'' dedi Valentine. ''Benimle Monsieur de Morcerf ile yapacağı evlilik teklifini paylaştı ve ben de ona Monsieur d'Épinay ile evlenmeyi bir felaket olarak gördüğümü itiraf ediyorum.'' ''Sevgili Valentine, işte dostum.'' diye ekledi genç kız. ''Eugene ile benim rahat tavırlarımı bu yüzden yakınlık olarak yorumladınız. Sevmeyeceğim erkekten söz ederken sevdiğim erkeği düşünüyordum.'' ''Her hususta mükemmelsiniz Valentine ve siz de Mademoiselle Danglars'ın asla sahip olamayacağı bir şey, kokunun çiçeğe, lezzetin meyveye yakışması gibi kadını güzel kılan o tanımlanamaz çekicilik var. Çünkü bir çiçek için güzel olmak, bir meyve için tatlı olmak her şey anlamına gelmez.'' ''Olayları böyle görmenizin nedeni bana olan aşkınız Maximilian.'' ''Hayır Valentine, yemin ederim. Bakın, az önce ikinizi izliyordum ve onurum üzerine yemin ederim ki Mademoiselle Danglars'ın güzelliğine haksızlık etmek istemesem de bir erkeğin ona aşık olabileceğini düşünemiyordum. Çünkü Maximilian, söylediğiniz gibi ben de oradaydım ve varlığım sizin böyle yersiz düşüncelere kapılmanıza engel oluyordu.'' ''Hayır, ama bana söylesenize, işte size sadece merakımdan ve Mademoiselle Danglars hakkındaki düşüncelerimden kaynaklanan basit bir soru.'' ''Ah, bu düşüncelerin ne olduğunu bilmesem de hiç de adil olmadıklarını tahmin edebiliyorum. Biz zavallı kadınları yargılarken siz erkeklerden hoşgörü beklememeliyiz.'' ''Demek siz kadınlar birbirinize haksızlık etmiyorsunuz.'' ''Çünkü yargılarımızın içinde neredeyse her zaman tutku vardır. Ama sorunuza geri dönelim.'' ''Mademoiselle Danglars'ın Monsieur de Morcerf'le evlenmekten endişelenmesinin nedeni bir başkasını sevmesi mi?'' ''Maximilian, size Eugene'in dostum olmadığını söylemiştim.'' ''Ulu tanrım!'' dedi Morel. ''Genç kızlar dost olmadan da sırlarını paylaşabilirler. Ona bununla ilgili bazı sorular sorduğunuzu kabul edin. Ah, güldüğünüzü görüyorum.'' O halde Maximilian, aramızda bu çitin olmasına gerek yok. Hadi söyleyin, size ne dedi? Bana kimseyi sevmediğini, evlilikten nefret ettiğini, en büyük arzusunun özgür ve bağımsız bir yaşam sürdürmek olduğunu ve dostu Mademoiselle Louise Darmille gibi sanatçı olabilmek için neredeyse babasının servetini kaybetmesini bile istediğini söyledi. Ah, gördünüz mü? Peki bunlar neyi kanıtlar ki? Diye sordu Valentine. Hiçbir şeyi, diye yanıtladı Maximilian gülümseyerek. O halde bu kez siz neden gülümsüyorsunuz? Dedi Valentine. Ah, dedi Maximilian. Demek siz de beni görüyorsunuz Valentine. Uzaklaşmamı ister misiniz? Ah, hayır, hayır. Ama bizden söz edelim. Evet, bu doğru. Çünkü birlikte geçirecek en fazla 10 dakikamız var. Tanrım, dedi canı sıkılan Maximilian. Evet Maximilian, siz haklısınız, dedi Valentine kederle. Ve burada zavallı bir dostunuz var. Mutlu olmak için yaratılmış olan size ne sıkıntılar çektiriyorum. İnanın, bu yüzden kendimi çok ağır eleştiriyorum. Olsun, kendimi böyle mutlu hissediyorsam, bu sonsuz bekleyişi sizi 5 dakikalığına görmekle, ağzınızdan çıkacak 2 sözle ve Tanrı'nın bizim gibi yürekleri uyumlu olanları mucizevi bir şekilde bir araya getirmesinin nedeninin onları ayırmak olmadığını düşünmekle hak ettiğime inanıyorsam, bu sizi ne ilgilendirir? Teşekkürler, ikimiz için de umut edin Maximilian. Bu beni biraz olsun mutlu eder. Neler oluyor Valentin? Yanımdan neden bu kadar çabuk ayrılıyorsunuz? Bilemiyorum. Madame de Villefort bildirdiği kadarıyla benimle servetimin bir bölümü hakkında görüşmek istiyormuş. Tanrım, çok zenginim. Servetimi benden alıp beni rahat bıraksınlar. Beni yoksul olsam da seveceksiniz. Öyle değil mi moral? Ah, sizi her zaman seveceğim. Valentine'ım yanımdan ayrılmasa ve kimsenin onu elimden alamayacağından emin olsam, zenginliğin ya da yoksulluğun ne önemi var? Ama Valentine, bu görüşmenin evliliğinizle ilgili yeni bir haberi iletmek için talep edilmiş olmasından korkmuyor musunuz? Sanmıyorum. Yine de beni dinleyin ve hiç endişelenmeyin Valentine, çünkü yaşadığım süre boyunca bir başkasına ait olmayacağım. Bunu söyleyerek içimi rahatlattığınızı mı sanıyorsunuz Maximilian? Bağışlayın, haklısınız, patavatsızın tekiyim. Aslında size geçen gün Monsieur de Morcerf'le karşılaştığımı söylemek istiyordum. Öyle mi? Monsieur Franz'ın onun dostu olduğunu biliyorsunuzdur. Evet, ne olmuş ona? Franz'dan yakında geri döneceğini yazdığı bir mektup almış. Beti benzis olan Valentine elini parmaklığa yasladı. Ah Tanrım, dedi. Peki ya benimle görüşmek istemesinin nedeni buysa? Yok, hayır. Bu durumda görüşme talebi Madame de Villefort'tan gelmezdi. Neden? Nedenini bilemiyorum. Ama sanırım Madame de Villefort açıkça karşı çıkmasa da bu evliliğe hoş gözle bakmıyor. Ama Valentine, durum böyleyse Madame de Villefort'a hayranlık duyarım. Ah, acele etmeyin Maximilian, dedi Valentine kederli bir gülümsemeyle. Yine de bu evliliği uygun bulmuyorsa, onu bozmak istemese de başka bir öneriye açık olacaktır. Bunu hiç düşünmeyin. Madame de Villefort'un istemediği şey kocalar değil, evlilik. Nasıl, evlilik mi? Evlilikten bu kadar tiksiniyorsa kendisi neden evlendi? Anlamıyorsunuz Maximilian. Bir yıl önce manastıra kapanacağımı söylediğimde, istemeyip karşı çıkmasına rağmen bu önerimi sevinçle karşıladı. Babamın bu kararı onaylamasında da onun payı olduğundan eminim. Buna bir tek büyük babam karşı çıktı. Maximilian, dünyada benden başkasını sevmeyen, günahsa Tanrı beni bağışlasın ama benden başka kimse tarafından da sevilmeyen o zavallı ihtiyarın gözlerini nasıl bir ifadenin kapladığını tahmin edemezsiniz. Kararımı öğrendiğinde bana nasıl baktığını bilemezsiniz. Bu bakışta bir sitem ve hiç yakınmadığı, hiç iç çekmediği halde hareketsiz yanaklarından süzülen o gözyaşlarında bir umutsuzluk vardı. Ah, Maximilian, vicdan azabına benzer bir duygu yaşadım ve bağışlayın, bağışlayın büyük babacığım. Bana ne yaparlarsa yapsınlar yanınızdan asla ayrılmayacağım diye haykırarak ayaklarına kapandım. Bunun üzerine gözlerini yukarıya çevirdi. Maximilian, daha çok acı çekebilirim. Büyük babamın o bakışı, çekeceğim acıların bedelini peşinen ödedi. Sevgili Valentine, siz bir meleksiniz. Tanrı inançsız olduklarını kabul etmiyorsa, bedevilere kılıç salladığım halde sizinle karşılaşmayı nasıl hak ettiğimi bilemiyorum. Ama Valentine, Madame de Villefort'un evlenmemenizi istemesinde ne gibi bir çıkarı olduğunu düşünelim. Size az önce ne kadar zengin olduğumu söylediğimi duymadınız mı Maximilian? Annemden yaklaşık 50 bin franklık bir gelirim var. Dedem ve anneannem olan Sen Meran Markisi'nden ve Markizi'nden de bir o kadar miras kalacak. Monsieur Nortier beni tek mirasçısı yapma isteğini açıkça belli ediyor. Dolayısıyla Madame de Villefort'un miras olarak hiçbir şey bırakamayacağı kardeşim Edward benimle kıyaslandığında çok yoksul kalıyor. Oysa Madame de Villefort bu çocuğu taparcasına seviyor ve manastıra kapanmış olsaydım, Marki'nin, Markiz'in ve babamda toplanacak servetin tamamı oğluna kalacaktı. Ah, genç ve güzel bir kadının böyle açgözlü olması ne tuhaf. Bunu kendisi için değil, oğlu için istediğini ve sizin bir hata olarak yakındığınız bu şeyin annelik sevgisi açısından bir erdem olduğunu unutmayın Maximilian. O halde Valentine, bu servetin bir bölümünü bu çocuğa bıraksanız, özellikle çıkar gözetmemeyi ağzından hiç düşürmeyen bir kadına böyle bir öneride bulunmak mümkün mü? Valentine, aşkım benim için her zaman kutsaldı ve kutsal olan her şey gibi onun üzerini saygımın tülüyle örttüm ve yüreğime hapsettim. Bu yüzden hiç kimse, hatta kız kardeşim bile bu dünyada hiç kimseye açmadığım bu aşktan habersiz. Valentine, aşkımdan bir dostuma söz etmeme izin verir misiniz? Valentine ürperdi. Bir dosta mı? Dedi. Ah Tanrım, Maximilian, sizin böyle konuşmanız beni ürkütüyor. Bir dosta mı? Peki kimmiş bu dost? Dinleyin, Valentine. Bir kişiyi ilk gördüğünüzde onu çok uzun zamandır tanıyormuş gibi görmenize neden olan o karşı konulmaz sempatiyi hiç hissettiniz mi? Kendi kendinize onu nerede ve ne zaman gördüğünüzü sorup, zamanı ya da mekanı hatırlayamadığınızda onunla bizimkinden önceki bir dünyada karşılaştığınızı ve bu yakınlığın bilince çıkan bir anıdan kaynaklandığını düşündünüz mü? Evet, işte bu olağanüstü adamı ilk gördüğümde ben de böyle hissettim. Olağanüstü bir adam mı? Evet. Demek onu uzun süredir tanıyorsunuz. En fazla 8-10 gündür. Ve 8-10 gündür tanıdığınız birini dost olarak mı görüyorsunuz? Ah Maximilian, o güzel dost sözcüğüne daha çok özen gösterdiğinizi sanıyordum. Mantıken bu doğru Valentine ama ne derseniz deyin. Hiçbir şey bu içgüdüsel duyguyla ilgili düşüncemi değiştirmeyecek. Bazen derin bakışlarının bildiğini, garip gücünün yönettiğini hissettiğim geleceğimde iyi ne olacaksa bu adamdan kaynaklanacağına inanıyorum. Demek o bir kahin, dedi Valentine gülümseyerek. İnanın bana sıklıkla ve özellikle de geleceğin iyi yanını tahmin ediyormuş gibi görünüyor. Ah, dedi Valentine hüzünlü bir ifadeyle. Bu adamı benimle tanıştırın Maximilian, böylece ondan çektiğim tüm acıları telafi edecek kadar sevilip sevilmeyeceğimi öğreneyim. Zavallı dostum, onu zaten tanıyorsunuz. Ben mi? Evet, üvey annenizin ve oğlunun hayatını kurtaran kişi. Monte Cristo kontu mu? Ta kendisi. Ah, diye haykırdı Valentine. Asla benim dostum olamaz çünkü o üvey annemin çok iyi bir dostu. Valentine, demek kont üvey annenizin dostu, öyle mi? İçgüdülerim beni bu hususta yanıltamaz. Yanıldığınızdan eminim. Ah, Maximilian, evde hüküm sürenin artık Edward değil kont olduğunu, onda bütün insani birikimi bulan Madame de Villefort'un gözdesi haline geldiğini, en üst düzey düşünceleri onun kadar makul bir şekilde açıklayan birine rastlamadığını söyleyen babamın ona hayranlık duyduğunu, kontun iri siyah gözlerinden korkmasına rağmen geldiğini görür görmez ellerini açarak ona koşan ve her zaman göz kamaştırıcı bir oyuncakla mükafatlandırılan Edward'ın idolü olduğunu biliyor musunuz? Sayın Monte Cristo burada babamın, Madame de Villefort'un evinde değil, kendi evindeymiş gibi davranıyor. Tamam o zaman sevgili Valentine, olaylar böyle gelişiyorsa onun varlığının etkilerini şimdiden sezmiş olmanız gerekir. Ya da bunu yakında hissedeceksiniz. İtalya'da haydutların elinden kurtardığı Albert Morcerf'le karşılaşıyor. Üvey anneniz ve kardeşiniz kapısının önünden geçerken Nubiyalı kölesi hayatlarını kurtarıyor. Bu adamda hiç kuşkusuz olayları etkileme gücü var. En sade beğenilerin böyle bir azametle uyum içinde olduğunu hiç görmedim. Bana bakarken öyle hoş gülümsüyor ki başkalarının onun gülüşünü nasıl ciddi bulduklarını anlayamıyorum. Söylesenize Valentine, size de öyle gülümsedi mi? Bunu yaptıysa mutlu olacaksınız demektir. ''Bana mı?'' dedi genç kız. ''Aman tanrım Maximilian, yüzüme bile bakmıyor ya da tesadüfen salondan geçiyorsam bakışlarını başka yöne çeviriyor. Hadi canım, hiç de yüce gönüllü değil. Yüreklerin ücra köşelerini okuduğunu sandığınız o derin bakış onda yok. Zira yüce gönüllü biri olsaydı, evin içinde yapayalnız ve üzgün olduğumu fark eder ve beni sözünü ettiğiniz etkisiyle koruması altına alırdı. Ve iddianıza göre güneşin rolünü üstlenseydi, ışınlarından biriyle yüreğimi ısıtırdı. Sizi sevdiğini söylüyorsunuz Maximilian. Peki söylesenize, bunu nereden biliyorsunuz? Sizin gibi boylu poslu, uzun bıyıklı ve keskin kılıçlı bir subaya nazik davranabilirler. Ama ağlayan bir kızı hiç çekinmeden ezebileceklerini sanırlar. Ah, Valentine, yemin ederim ki yanılıyorsunuz. Daha farklı davransaydı, bana bir diplomat gibi incelikle, yani şu ya da bu şekilde evde kendini kabul ettirmek isteyen biri gibi yaklaşsaydı, o kadar övdüğünüz o gülümsemesiyle beni bir kez olsun onurlandırırdı. Ama hayır, bahtsız olduğumu, onun hiçbir işine yaramayacağımı anladı ve benimle hiç ilgilenmedi. Hatta babamın, Madame de Villefort'un ya da kardeşimin hoşuna gitmek için elinde imkanı olsa bana eziyet etmeyeceğini kim bilebilir? Açık konuşalım, ben nedensiz yere böyle küçük görülecek bir kadın değilim. Bunu bana siz söylediniz. Ah, beni bağışlayın, dedi sözlerinin Maximilian üzerindeki etkisini fark ederek. Ben kötü biriyim ve size bu adam hakkında inandığıma emin olmadığım şeyler söylüyorum. Bakın, bahsettiğiniz bu etkileme gücünün var olduğunu ve beni de etkilediğini inkar etmiyorum. Ama eğer bu gücü kullanıyorsa, gördüğünüz gibi bunu olumlu düşüncelere zarar vererek, onları yozlaştırarak yapıyor. Tamam Valentine, dedi iç çeken Morel. Artık bundan söz etmeyelim, ona hiçbir şey söylemeyeceğim. Ne yazık dostum, dedi Valentine. Sizi üzdüğümün farkındayım. Ah, sizden özür dilemek için elinize sıkabilseydim. Ama sizin beni ikna etmenizden başka bir şey istemiyorum. Bu Monte Cristo kontu sizin için ne yaptı? Kontun benim için ne yaptığını sorarak beni çok zor bir durumda bıraktığınızı itiraf edeyim Valentine. Kayda değer hiçbir şey yapmadığını iyi biliyorum. Bu yüzden bana daha önce söylediğiniz gibi ona hissettiğim yakınlığın tamamen içgüdüsel olduğunu ve mantıklı bir tarafının olmadığını kabul ediyorum. Güneş benim için bir şey yapıyor mu? Hayır, beni ısıtıyor ve ışığı sayesinde sizi görmemi sağlıyor. Hepsi bu. Herhangi bir parfüm benim için bir şey yapıyor mu? Hayır, kokusu duyularımdan birini okşuyor. Bana bu parfümü neden övdüğümü sorsalar diyebileceğim başka bir şey yok. Ona duyduğum dostane yakınlık, onun bana duyduğu dostane yakınlık kadar garip. İçimden bir ses, bana bu beklenmedik ve karşılıklı dostluğun tesadüfün ötesinde bir şey olduğunu söylüyor. En sıradan davranışlarının, hatta en gizli düşüncelerinin bile benim davranışlarım ve düşüncelerimle tutarlı olduğunu görüyorum. Bana tekrar güleceksiniz, Valentine, ama bu adamı tanıdığımdan beri başıma gelen iyi şeylerin bu adamdan kaynaklandığı gibi saçma bir düşünceye kapılıyorum. Yine de 30 yıl boyunca bir koruyucuya ihtiyaç duymadan yaşadım, öyle değil mi? Bakın size bir örnek. Beni cumartesi akşam yemeğine davet etti. Aramızdaki ilişkiye bakıldığında bu çok doğal görünüyor, öyle değil mi? Peki daha sonra neyi öğrendim? Babanız da bu yemeğe davet edildi. Anneniz de orada olacak. Onlarla karşılaşacağım ve bu karşılaşmanın geleceği nasıl etkileyeceğini kim bilebilir? İşte görünürde çok basit olaylar, yine de bunların altında beni şaşırtan bir şeyler hissediyorum. Ona tuhaf bir biçimde güveniyorum. Kontun, her şeyi tahmin eden o ilginç adamın beni Monsieur ve Madame de Villefort'la bir araya getirmek istediğini düşünüyorum. Ve size itiraf ederim ki, bazen gözlerinden aşkımı tahmin edip etmediğini okumaya çalışıyorum. İyi yürekli dostum, dedi Valentine. Sizden sadece bu tür akıl yürütmeleri duysaydım, sizin bir hayalperest olduğunuzu düşünmeye ve sağduyunuzdan gerçekten endişelenmeye başlayacaktım. Nasıl olur, bu karşılaşmada tesadüfün ötesinde bir şey mi görüyorsunuz? Gerçekten de biraz düşünün. Davetlere hiç gitmeyen babam, o olağanüstü Hint prensini kendi evinde görmek için yanıp tutuşan Madame de Villefort'un aksine, bu daveti 10 kez reddetti ve kadın babamı kendisine eşlik etmeye güçlükle ikna etti. Hayır, hayır, bana inanın Maximilian, bu dünyada sizin dışınızda yardım isteyebileceğim tek kişi artık bir kadavra olan büyük babam. Tek manevi desteğim de bir gölgeden ibaret olan zavallı annem. Haklı olduğunuzu hissediyorum Valentine ve mantık da sizden yana. Ama üzerimde öyle güçlü etki yaratan tatlı sesiniz bu kez beni ikna edemiyor. Ne de sizinki beni, dedi Valentine. Ve itiraf edeyim ki bana göstereceğiniz başka bir örnek yoksa... Bir tane daha var, dedi Maximilian tereddüt ederek. Aslında Valentine, kendi kendime de itiraf etmek zorundayım ki ilkinden daha saçma. Olsun, dedi Valentine gülümseyerek. Ve yine de orduda hizmet ettiğim 10 yıldır bazen beni öldürmesi gereken bir merminin sağımdan solumdan geçmesi için beni öne ya da arkaya doğru bir adım atmam konusunda uyararak hayatımı kurtaran o iç sese kulak veren, içgüdülerimin sesini dinleyen duygusal bir adam olarak bu olayın beni etkilediğini kesinlikle söyleyemem. Sevgili Maximilian, mermilerin size isabet etmemesini neden benim dualarıma bağlamıyorsunuz? Siz oradayken Tanrı'ya, kendim ya da annem için değil ama sizin adınıza yakarıyorum. Evet, sizi tanıdığımdan beri, dedi Morel gülümseyerek. Ama ya daha öncesinde? Tamam, kıymet bilmez biri olarak bana hiçbir şey borçlu olmak istemiyorsunuz. Neyse o zaman, kendinizin bile saçma bulduğunuz o örneğe geri dönelim. Tamam o zaman, tahta levhalar arasından o ağacın kenarındaki yeni ata bakın. Buraya onunla geldim. Ah, muhteşem bir at, diye haykırdı Valentine. Onu neden parmaklığın yanına getirmediniz? Onunla konuşacaktım. O da beni dinleyecekti. Gördüğünüz gibi oldukça pahalı bir hayvan, dedi Maximilian. Bütçesinin sınırlarını aşmayan ve aşırıya kaçmayan biri olduğumu biliyorsunuz. Bir at tüccarında Medea adını verdiğim bu olağanüstü atı gördüm. Fiyatının 4500 frank olduğunu öğrendim. Onun güzelliğini uzun süre seyretmemek için kendimi tutup dışarı çıktım. Atın bana şefkatle bakmasından, başıyla beni okşamasından, bana doğru zarafet ve şirinlikle sıçramasından dolayı çok üzünlendiğimi itiraf etmeliyim. Aynı akşam evde birkaç dostum vardı. Monsieur de Chateauneuf, Monsieur Debray ve adlarını bile bilmediğiniz için kendinizi çok şanslı hissetmeniz gereken 5-6 kişi. Bir poker partisi çevirmemiz önerildi. Kaybedecek kadar zengin, kazanmayı isteyecek kadar yoksul olmadığımdan asla kumar oynamam. Ama ev sahibi olduğum için kartları getirmekten başka çarem yoktu, ben de öyle yaptım. Oyuna başlarken Sayın Monte Cristo Kontu da gelip masadaki yerini aldı ve ben kazandım. Bunu size güçlükle itiraf ediyorum ki 5000 frank kazandım. Gece yarısı konuklarımı yolcu ettim. Kendime hakim olamadım ve arabaya binip beni at tüccarına götürmesini söyledim. Yüreğim çarparak, elim ayağım titreyerek kapıyı çaldım. Kapıyı açan kişi benim deli olduğumu düşünmüştür. Hafif aralık duran kapıdan içeri girip diğer yana yöneldim. Ahıra gidip yemliğe baktım. Ah, o ne büyük bir mutluluktu. Medea kuru otları tırtıklıyordu. Hemen bir eğer aldım ve onu sırtına bizzat geçirdim. Yuları tuttum. Medea bu hareketlerime dünyanın en şirin ifadesiyle karşılık verdi. Ardından 4500 frangı afallamış tüccara verip geri döndüm. Ya da daha doğrusu bütün geceyi Şanzeliz'de gezinerek geçirdim. O arada kontun penceresindeki ışığı gördüm. Gölgesi perdenin ardında belirir gibiydi. Şimdi Valentine, kontun bu atı istediğimi bildiğine ve ona sahip olmam için oyunu bilerek kaybettiğine yemin ederim. Sevgili Maximilian, dedi Valentine, çok hayalcisiniz. Aslında siz beni uzun süre sevmeyeceksiniz. Kendini bu şekilde şiirselliğe kaptıran bir adam, bizimki gibi monoton bir ilişkinin hazzıyla yetinmesini bilemez. Ulu Tanrım, duyuyor musunuz? İşte beni çağırıyorlar. Ah Valentine, dedi Maximilian. Çitin arasından öpmem için en ufak parmağınızı uzatır mısınız? Maximilian, birbirimiz için iki ses, iki gölge olacağımızı konuşmuştuk. Siz bilirsiniz Valentine. İstediğinizi yaparsam mutlu olacak mısınız? Ah, elbette. Bir bankın üzerine çıkan Valentine, aralıklardan küçük parmağını uzatacağı yerde çitin üzerinden elinin tamamını uzattı. Bir çığlık atıp kendisi de bir taşın üzerine çıkan Maximilian, o hayran olunası eli kavrayıp ateşli dudaklarıyla öpmeye başladı. Ama küçük el çok geçmeden ellerinin arasından kaydı ve genç adam belki de hissettiklerinden ürken Valentine'ın uzaklaştığını duydu.